Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri podcast'inin 7. yayınına hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben Özgür Öztürk ve her zaman olduğu gibi diğer mikrofonda da Berk Ülsoy var. Berk merhaba abi.
Merhaba abi, nasılsın?
İyidir Berk, seni sormalı. Sen nasılsın? Tatilden döndün galiba.
Evet, döndüm. Çalışmaya geri döndük, başladık. Çoğunlukla evden çalışarak ama ara sıra ofis ziyaretleri şeklinde devam ediyor.
Yani sizde ofiste başladı.
Ne olacak? %100 değil ama rotasyonlu olarak başladı. Esasında bayağı bir şirket ofislere dönmeye başladı diyebilirim.
Bizde de artık.
Özellikle belli sektörlerdekiler.
Bizde de henüz bir şey yok. Hani mecburi geçiş yok. Mecburi gitmek zorunda değiliz ama yavaş yavaş bizde de isteyen ofise gidebiliyor gibi bir durum söz konusu. Hatta ben bile mesela şu anda istiyorum ofise gitmek. Yani evden çalışmanın hep böyle yararlarından bahsediyor insanlar. Sürekli bunun sohbeti oluyor. Sürekli bunun üzerine geyik yapılıyor ama ofiste benim kendi açımdan, en azından kişisel olarak söylemem gerekirse, vazgeçebileceğim bir şey değil. Özellikle hani oradaki o sohbet ortamı, orada insanlarla bir şeyler paylaşabilmek aynı ortamda. Bunu ben ikame edilebileceğini düşünmüyorum. Tabii ki hani şey olması iyi. Evden çalışabiliyor olma imkanımız iyi. Böyle bir şansımızın olması iyi. Bu bir şans. Açıkça söylemek gerekirse milyonlarca insan bu şansa sahip değil. Ama bu tamamen ofis gereksizdir veya aynı ortamda bulunmak gereksizdir demek değil bana göre. Sen ne düşünüyorsun? Böyle bir giriş yapalım.
Ben de kesinlikle katılıyorum buna. Ben de çok uzun zamandır bu lükse sahibim. Canım istediği zaman evden, canım istediği zaman ofisten gidip çalışan bir insan oldum çok uzun zamandır. Ama kesinlikle %100 ofis veya %100 ev tarafında değilim. Ben bunun hibrit bir şey olması gerekiyor. İnsan hayatının getirdiklerine göre, durumlara göre gerektiğinde evden, gerektiğinde ofisten ama hiçbir tarafta %100 olmadan olmak çok daha efektif. Bence dediğin gibi sosyal olarak insanlarla bir arada bulunabilmek, online whiteboard üstünde değil, gerçek bir whiteboard üstünde bir şeyleri tartışıp konuşabilmek çok daha etkili esasında, çok daha kısa sürüyor.
Evet, çok daha kısa sürüyor. O dediğin doğru ama bunu ben iş kısmını da geçtim. Yani daha verimli oluyoruz, verimsiz oluyoruz da geçtim. O hani kahve makinesinin başında 2 dakika bir sohbet etmek bile, hani o insan onu bazen arıyor gerçekten. O sonuçta hepimiz insanız. O tarz hani ihtiyaçlarımız var. Onun da karşılanması gerekiyor. Ben işin o kısmındayım. Hı hı. Tabii ki de hani ben de verimli olarak daha verimli olduğunu düşünüyorum. Bunda yalan yok. Yani yüz yüze görüşmenin veya aynı ortamda bulunmanın, belki biz hani uzun süredir böyle çalıştığımız için hani yeni nesil belki daha o diğerine adapte olabilmiş olabilir ama ben onun kesinlikle daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ama verim kısmını da geçtim. Ben artık insan görmek istiyorum. Hani bir arkadaşımla bir 5 dakika iş yerinde sohbet etmek istiyorum. Öğlen yemeğine inmek istiyorum. Yani öyle bir durumum da var. Onu da söyleyeyim. Neyse, hemen bu uzaktan çalışma, işe geri dönme kısmını geçelim ve bugünün konusuna girelim. Hani seninle WhatsApp üzerinden konuştuğumuz gibi bugün biraz cloud üzerinde, bulut üzerindeki rollerden, iş tanımlarından bahsetmek istiyorum. Buna daha önceden değineceğimizi söylemiştik ama araya hani laf açıyor mevzusundan dolayı bir türlü giremedik. Bugün buna biraz girelim istiyorum ve bu cloud üzerinde, yani bulut üzerinde çalışan insanlar hangi rollerde çalışıyorlar, bu roller neler ve bu rollerin tanımı nedir, nasıl bu rollere vakıf olabiliriz veya bu rollerden birine sahip olmak istiyorsak veya bu rollerden birinde çalışmak istiyorsak neyi bilmemiz gerekir veya ne yapmamız gerekir? Biraz bunu tartışmak istiyorum ve buna da şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Senin için de uygunsa sana şu soruyu sorarak girmek istiyorum. Şimdi öncelikle işin developer kısmını halledelim. Şimdi cloud developer diye bir tanım var. Her ne kadar doğru, her ne kadar yanlış, bunu birazdan tartışacağız ama cloud developer diye bir tanım var. Şimdi öncelikle bize bir cloud developer nedir? Bunu açıklayabilir misin? Ya da biraz daha genişleterek şöyle sorayım. Bir developer'ın, bir yazılım geliştiricinin cloud ortamında neyi bilmesi ve bu yeni dünyada neye adapte olması gerekiyor?
Şimdi ben buna yine kendi tecrübemden, yaşadıklarımdan ve çevremde gördüklerimden yola çıkarak bir cevap vereceğim. Cloud developer dediğimiz zaman benim açımdan bunun anlattığı şey şudur. Spesifik olarak cloud API'leri, fakat infrastructure olmak zorunda değil, fakat çalıştığımız public cloud provider'ların sunduğu API'leri kullanarak ürününe, servisine değişiklikler yapan, özellikler ekleyen, bu tarafta daha yoğun olarak çalışan bir developer, bir mühendis çizgisi var. Burada şöyle bir şey var. Biz mesela şey demiyoruz. Ya daha doğrusu şöyle diyoruz. Mesela Hibernate developer deriz. İşte o zamanın büyük çoğunluğu Hibernate tarafında bir şeyler yaparak geçer. Spring developer denir. Ama bu yine bir çözümün bir parçasıdır bu nihayetinde. Yani oradaki uç nokta Spring değildir, Hibernate değildir, database değildir. Uç nokta orada bir servis var, bir ürün var, sunmaya çalıştığınız. Bu da onun ana elementlerinden biri. Cloud developer dediğimiz zaman da yine ortada bir ürün veya bir servis var sunduğumuz. Fakat bu cloud native olarak düşünülen, cloud first olarak düşünülen bir servis ise çok büyük olasılıkla cloud tarafından bize sunulan API'ların da bir kısmını artık hangisi işimize geliyorsa kullanıyor olmamız gerekiyor ve mühendisin bu API'larda ki ustalığını arttırıp bu API'ları daha fazla kullanacak şekilde kendisini geliştirip burada pozisyonladığı zaman cloud developer diyebiliyoruz. Ama bu salt cloud olmuyor. Bunun yanında başka şeyler de vardır mutlaka. Bu kişinin başka yetenekleri, başka uzmanlık alanları da vardır. Cloud burada bir nasıl ki sadece Spring bir şey ifade etmiyor. Bunun çevresinde başka elementler de olması gerekiyor bir servisi komple çıkarabilmek için. Cloud developer dediğimiz zaman da sadece cloud API'yi anlıyor olmak yetmiyor. Bunun çevresini de dolduracak, servisi yazacak bilgi ve tecrübeye ulaşıyoruz ama yavaş yavaş ilerliyor olmak gerekiyor. Bu tabii işin API tarafı, infrastructure tarafı, DevOps veya DevSecOps tarafı da bambaşka. Buna da ilerleyen dakikalarda değinebiliriz. Sen nasıl düşünüyorsun peki?
Yani şöyle söyleyeyim, ben seninle hemen hemen paralel düşünüyorum bu konuda ama bir farklılığım var, o da şu, hani düşünce yapımda. Ben cloud developer diye bir şeyin çok olduğunu düşünmüyorum. Neden böyle söylüyorum? Çünkü şimdi bir developer düşün. Bu developer bir tane uygulama geliştiriyor. Bu uygulama sonunda gideceği bir yer var. Bu uygulamanın sonunda deploy edileceği bir yer var. Bu cloud olabilir, on-premise olabilir. Bu arada hani mobilden bahsetmiyorum. O çok farklı bir dünya ama bunun gideceği yerde bu adamın seçenekleri belirli. Şimdi on-premise'deyse mesela çok basitinden şey örneği vereyim. Bir tane bu adam hani bir uygulama yazıyor ve bu uygulamanın bir resim kaydetmesi gerekiyor değil mi? Şimdi bunu normalde uygulama şeyde koşacaksa, hani normal on-premise bir data center, bir sanal makinenin üzerinde koşacaksa veya normal fiziksel bir makinenin üzerinde koşacaksa, bu adamın bu resmi bir hani ortak bir NAS cihazının üzerinde kaydetmesi mantıklı olur. Bunun da zaten yıllardır kullandığımız temel şeyleri var değil mi? Programın altında kullanabileceği library'ler var. Onlarla gidip o diskin üzerine yazdığı zaman daha sonra o diskin üzerinden bu resim alıp nereye gitmesi gerekiyorsa orada saklanabilir. Şimdi cloud'a geçtiğimiz zaman bu adamın gene yapacağı şey o resmi kaydetmek. Ama kaydedeceği yer değişiyor. Nereye artık gidip onu kendi o cloud'da o uygulamanın çalıştığı yere kaydetmek yerine bir başka API'yi, gene o cloud provider'ın sunduğu bir başka API'yi çağırıyor. Onun bu obje tabanlı depolama servisinin API'ni çağırıp resmi oraya kaydediyor. Ama şeyin developer'ın aslında çok fazla hayatı değişmiyor. Sadece o kaydedeceği yerle ilgili belki komutunda 3-5 tane şey değiştirmesi gerekiyor. O yüzden hani normal developer, cloud developer bana çok çok mantıklı gelmiyor. Sonuçta bu adamın yaptığı şey gene development. Gene aynı şeyi yapıyor. Gene kod yazıyor. Fakat bu kodun içinde sadece o endpointler, yani gideceği yerlerde bazı değişiklikler oluyor. O yüzden ben cloud developer tanımına ilgili biraz hani sıkıntım var ama bir taraftan da senin dediğin de doğru, şöyle doğru, hani ona da katılıyorum dememdeki kasıt şu. Şimdi bu adam sonuçta o cloud üzerinde bir uygulama yazacaksa o cloud'u bilmesi gerekiyor. Çünkü orada kullanabileceği servisler var. Orada ona ekstra şeyler sağlayabilecek servisler var. Bu servisleri bilmezse bu adam ha gidip kendi ortamı için yazmış olsun, başka bir yere için yazmış olsun, sonuçta ortamda bir şey değişmiyor. Gene hani sanal makinenin üzerinde uygulama çalıştırıyormuş gibi bir şey oluyor. Bunu cloud'da da yapabilir, herhangi bir yerde de yapabilir. Ama cloud'un gerçek gücünden yararlanabilmesi için o az önce söylediğim işte o diğer işte obje tabanlı mesela storage'e dosya yazabilmesi gerekiyor veya artık o SQL'e gidip o şeyle yazmıyor da mesela SQL üzerine yazmıyor da NoSQL üzerine yazıyor ve o cloud provider'ın sağladığı NoSQL üzerinden bunu yazabiliyor olması gerekiyor. Ya da mesela authentication yapacak. Hani authentication'ı bildiğimiz normal authentication library'lerini kullanarak yapmak yerine o cloud provider'ın sunduğu authentication mekanizmasını kullanabilmesi için onun SDK'ini kullanması vesaire gerekebiliyor. İşte bunları bu sefer göz önünde aldığım zaman da bu sefer benim az önce söylediğim şey çöpe gidiyor. Yani cloud developer yok. Evet yok. Hani aynı şeyi yapıyor ama cloud üzerinde yaptığı için onun oradaki altyapısını da bilmesi gerekiyor. Onun oradaki servislerini, onlarla nasıl çalışabileceğini de bilmesi gerekiyor. O yüzden hani tam böyle şey değilim. Yani var mıdır, yok mudur, nedir falan. Onda biraz yani... muğlağım ama özetle şunu söyleyeyim. Pardon abi. Şunu bitireyim bir. Özetle şunu söyleyeyim. Yani bir developer'ın cloud üzerinde geliştirme yapması gerektiği zaman temelde yaptığı iş değişmiyor. Bu kesin. Fakat üzerine uygulamanın koşacağı platforma göre de belirli şeyler bilmesi gerekiyor. Bu şeyleri bildiği zaman da ona belki bir cloud developer evet diyebiliriz.
Burada benim hani, yaptığı iş değişmiyor çok fazla. Ben bu konuya çok fazla katılamıyorum. Çünkü şöyle bazı servisler var. Tamamıyla açık standartların üstüne konmuş servisler. Mesela RDS üstünde MySQL koyduğumuz zaman evet orada hayatı belki çok fazla değişmiyor. Ben yine MySQL protokolü üstünden konuşuyorum veya Aurora üstünde MySQL çalıştırdığımız zaman gene o protokol üstünden gidiyorum. Veya servis buslar söz konusu olduğu zaman orada mesela evet oradakiler gene Amazon spesifik, Microsoft spesifik protokoller oluyor. O yüzden konuyu biraz kenara çekeyim. Mesela S3 dedin object storage için. Mesela normalde bir insanın yani standart on-premise hayatı görmüş bir insanın S3 üstüne bir şey yapmış olma ihtimali çok düşük. Hani şöyle storage çözümleri var. S3 compliant API sunan storage çözümleri var. Hani öyle bir şeye denk gelmişse olabilir belki ama düşük bir ihtimal. Ama yoksa evet S3'ye dosya koymak tamam. Dosyayı put ettik. Okey. SDK var, API var tamam. Ama bu iş çok kısa bir süre sonra çığırından çıkmaya başlayacak. Neye başlayacak? Mesela işte çok büyük dosya gönderiyorum. Bunu nasıl hızlandırabilirim? İşte ha multipart upload'a mı geçsem? Hani bu konuda API bana ne veriyor? İşte versiyonlamayı kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım? Replication varsa ne olacak, yoksa ne olacak? İşte permission'lar
permission'ları nasıl set edeceğim?
Gideceğim, set edeceğim veya DevOps mühendisi olan elemanla oturup belki bunları tartışmam. Yani konu çok kısa bir süre sonra kralleşerek şey olabiliyor. İnsanı içine çekmeye başlayabilir. Bir süre sonra o kişi API'ler konusunda cloud provider'ın sunduğu spesifik API'ler konusunda da uzman hale geliyor. Neyi yapabilirim, neyi yapamam? Bu buslar bana nasıl bir performans veriyor? Ne zaman expire oluyorlar? Ne kadar kullandığım zaman ne kadar para ödemem gerekiyor? Yani bu çok iş büyüdükçe çığırından çıkan ve API konusunda uzmanlık sahibi olmayı gerektiren bir hale gelebiliyor. O yüzden cloud developer demek ilk başta dediğim gibi salt cloud olarak değil, hani bir ürünün bir parçası. Evet ben Spring'i biliyorum, Hibernate'i, ıvır zıvırı biliyorum, cloud API'yi de biliyorum şu provider'ınkinden gibi denilebilir. Ama salt cloud developer, evet o bana çok şey gelmiyor. Bir şeyle bağlantılı olması gerekiyor.
Aynen mutlaka. Az önce bunu söylemeye çalıştım. İşte hem diyebiliyorum hem diyemiyorum dediğim kısım buydu. Şimdi hayatı değişmiyordan kastım şu, gene aynı kodu yazıyor. Ama bu kodun ekstralarında bazı değişiklikler tabii ki de var. Ama bu hani normal hayatımızın parçası olan bir şey. Cloud'a spesifik değil. Bunu demek istiyorum. Adam bir başka platforma da bunu yazmış olsa o değişiklikleri orada da öğrenmesi gerekiyordu. Hani biraz belki de felsefi bir tartışma. Çok da bunun şeyine girmemek gerekiyor ama özünde senin dediğin çok doğru. Şöyle ki bir insan o bir platformun üzerinde bir uygulama koşturacaksa, bir platformda koşacak uygulama yapıyorsa, o platformla ilgili birçok şeyi öğrenmesi gerekiyor. SAP development yetmiyor. Mesela onun az önce senin verdiğin örnek çok güzeldi. Hani S3'e bir tane şey AWS üzerindeki S3'e bir tane dosya koyduğun zaman bu çok basit bir işlem ama o sadece dosyayla bitmiyor. Onun arka tarafta o dosyayı koyduğun zaman onun üzerine vereceğin permission'lar ne olacak? Veya o dosyayı geri nasıl çekeceksin? O dosyayı çekebilmek için senin uygulamanın diğer tarafından o dosyayı çekerken aynı permission'ları kullanabilecek misin? Veya o dosyayı koyduğun dosya mesela yanlış bir klasa koyarsan bu sefer sana çok pahalıya mal olacak. Onu belirli bir süre sonra daha düşük bir klasa geçirebilecek bir tetikleme yaptıracak mısın? Veya buna bir hani expire olacak bir şey ekleyecek misin? Aynı şekilde mesela DynamoDB üzerinden gene şeyden AWS'den örnek verelim. Kayda girdin oraya. Bu kayda bir expire tarihi atacak mısın ki belirli bir zaman sonra bu kayıt otomatikman silinsin de sen orada daha fazla para ödeme. O işin içine girdin mi çok fazla şey öğrenmen gerekiyor ve çok fazla şey bilmen gerekiyor ama bu her işte böyle. Benim demek istediğim buydu yani. Cloud developer ol, bilmem ne developer ol. O işin içine girdiğin zaman bir ekstralarını da öğrenmen gerekiyor. Daha da ileriye geçmen gerekiyor.
Şüphesiz yani eğer OpenStack kullanıyor olsak bu sefer OpenStack API'larını öğrenecektik.
Aynen.
Ve onu öne çıkartacaktık. Ben OpenStack'in API'larını biliyorum şeklinde.
Kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden Cloud Developer var mı yok mu? Hem var hem yok diyelim. Var çünkü işte bu söylediğimiz şekilde ekstralarının birçok şeyini bilmeniz gerekiyor. Yok çünkü gene özünde aslında development yapıyorsun. Sadece o development'ın gerektiği ekstra şeyleri öğrenmen gerekiyor. Şimdi bu development kısmını burada hemen kapatalım. Biraz da işin diğer tarafına geçelim. Bir daha böyle hani tartışmasız olan rollerden bahsetmek istiyorum. Biraz iki tanesi hemen aklıma geliyor. Bir tanesi Cloud Engineer, diğeri de Cloud Solution Architect ve zaten çok da revaçta olan title'lar bunlar ve uzun sektörde şu anda fazlasıyla da aranan title'lar. Bunun bir de üçüncüsü var. DevOps Engineer, özellikle de cloud'a yönelik olan. Şimdi biraz da bunların hakkında konuşmak istiyorum. Gene klasik soruyu soralım. Nedir bu Cloud Engineer? Sen ne olarak görüyorsun? Sence bir Cloud Engineer ne yapıyor veya o şeyin hani şirketlerde bu Cloud Engineer olarak çalışan insanlar neler yapıyorlar? Neler üzerinde çalışıyorlar?
Açıkçası benim kafamdaki gördüğüm kategorizasyon şu şekilde. Dediğin gibi Solution Architect kategorisi var. DevOps Engineer kategorisi var. Data Engineer kategorisi var. Cloud Engineer bana daha şöyle geliyor. Biraz önce bahsettiğimiz Cloud API'larını bilen, bunun üstünde çözüm üreten kişi olarak bana şey yapıyor, görünüyor kategorizasyonda. Sen nasıl düşünüyorsun?
Cloud Engineer biraz o sadece API bilen gibi değil. Şöyle söyleyeyim, benim hani çok sık çalıştığım bir title, çok fazla hani muhatap olduğum insanlar bu title'a sahip Cloud Engineer. Tabii bu değişebiliyor, hani tam direkt Cloud Engineer olarak değil ama özlerinde yaptıkları iş bu. Şöyle söyleyeyim. Bir sistem yöneticisi dediğimiz bir adam var ya, yıllardır bu işi yapan, hani kendi on-premise'deki veri merkezimiz olsaydı oradaki sistem yöneticisi ne yapıyordu? A'dan Z'ye oradaki bütün altyapının ayakta kalmasını sağlıyordu değil mi? Hani o kurulumunu da yapıyordu ama dizayn kısmına fazla uğraşmıyordu. Dizayn kısmı onu biraz belki aşabiliyordu ama onun düzgün şekilde çalışmasını sağlayan adama biz sistem yöneticisi diyorduk, sistem admin diyorduk. Şimdi aynı adamın cloud ortamındaki karşılığına bence cloud engineer deniliyor. Biraz bu çerçevede ben görüyorum bu işi veya bu title'la çalışan adamların bunu yaptığını düşünüyorum. Böyle gözlemliyorum. Ne yapıyorlar? Şimdi bizim cloud üzerinde workload'larımız var. Bu workloadlarımız cloud üzerinde çalışıyor. Ona birinin bakması gerekiyor. Bunun hani monitoringinin yapılması gerekiyor. Bunun hani dashboardlar yaratıyoruz. O dashboardların üzerinde bunları takip etmesi gerekiyor. Veya orada herhangi bir şey olduğu zaman buna müdahale edip düzeltiyor olması gerekiyor. Sorunu bulması gerekiyor. Hani bir sıkıntı çıktığı zaman o sıkıntıyı çözebiliyor olması gerekiyor. İşte bu adamlar da bu işleri yapıyorlar. İşte oradaki mesela normal on-premise'te çalışan sanal makinelerimize bakan sistem adminler varken şimdi onları biz cloud'a taşıdık diyelim. Oradaki onların eşleniği olan sanal makinelere, oradaki instance'lara bakan, onları yöneten adama biz cloud engineer diyoruz. Ha bunun da biraz daha ileriye giderek oradaki onları oluşturma işine de bakıyorlar. Hani onları oraya gidip kurma işine, onları orada ayağa kaldırma işine, onlarda bir sıkıntı olduğu zaman bu sıkıntıyı çözüp gerekirse silerek yeniden oluşturma işine. Yani o ortamın sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayan insanlara deniliyor cloud engineer. Benim gördüğüm bu.
Tam olarak kastettiğini anladım. Benim gördüğüm kadarıyla bu şuna sirayet ediyor. Evet, SRE gibi fakat SRE seviyesinde değil. Site Reliability Engineer'lar nasıl çalışır? Bütün altyapıyı en ince detayına kadar biliyorlardır. Aynı zamanda developer'dırlar. Aynı zamanda network uzmanıdırlar. Aynı zamanda bütün servislerin uzmanıdırlar. Ve operasyonda bunlar en tepede. Release'lerin planlanmasına, bunların izin verilmesinden monitör edilmesine, otomasyon sayesinde bireysel olarak yaparak değil. Bu seviyede çalışan bir insan grubu var SRE'ler. Diğer tarafta DevOps mühendisleri var. Altyapı kodunu yazan. Bu benim anladığım kadarıyla bir geçiş dönemine işaret ediyor bu Cloud Engineer olarak bahsettiğin seviye. Çünkü önümüzde artık şey ihtimali yok. Bu bizim eski zamanlarda içinde bulunduğumuz, yaşadığımız gibi bir sistem mühendisliği yapma imkanı yok. Sayısı artan sistemlerle uğraşırken, yani bu sayı onlar, yüzler, binlere çıktığı zaman bunları yönetecek insanların da aynı zamanda kod yazan insanlar olması gerekiyor. Abi, o alana yönelik. Dolayısıyla bu SRE tanımına daha çok yaklaşıyor.
Kesinlikle. Bak şimdi şöyle söyleyeyim, söylemek istediğimi, hatta benim sadece söylemek istediğim de değil, yani bu sektörde olan bir şey. Şimdi SRE diyorsun, hani bu İşin artık daha ileriki bir kısmı. Ona birazdan geleceğiz zaten. Benim Cloud Engineer'deki kastım az önce de anlattığım şekilde daha basit bir seviye, daha giriş seviyesi gibi düşünebilirsin. Hani hem bilgi olarak hem de hani şey olarak yaptıkları iş bakımından daha temel işlerle uğraşan insanlar. Bu ama şöyle bir şey, yanılgıya düşmeyelim. Şimdi Cloud Engineer olarak bir çok küçük bir şirketin çok küçük bir workload'unu da cloud üzerinde yönetiyor olabilir. Çok büyük bir şirketin, o az önce söylediğin on binlerce hani şey olan, instance olan vesaire olan bir şirketin, o SRE'lerin daha altında çalışıp günlük işleri yapan adamlar da olabilir. Yani illa sadece junior olacak veya sadece çok küçük şeylerle veya çok büyük yerlerde küçük şeylerle uğraşacak diye bir kaydı yok. İkisi de olabilir. Yani normalde önceden de bu böyle değil miydi? Hani sistem yöneticiliği kısmında da bu böyle değil miydi? Küçük bir firmada daha küçük bir workload üzerinde çalışıyorsan, hani çok tecrübeli bir insanı da oraya koyabiliyordun. Hani mesela yıllardır tecrübesi olan, o işleri böyle otomatize etmeyi bilen bir insanı da koyuyordun. Ama o insan daha basit, hani daha gündelik şeylerle uğraşıyordu. Çünkü yapı onu kaldırmıyor. Yani daha otomatize etmesine gerek yok. Adamın 20 tane zaten sunucusu var. Onların her şeyiyle o altyapıda otomatize uğraşmasına gerek yok. Ama daha büyük yapılarda bu sefer onlarca SRE var, tüm yapıdan sorumlu, ama onların da günlük işlerini yapacak, o daha nasıl söyleyeyim, daha giriş seviye işleri yapacak insanlara da ihtiyaç var. İşte o yapılarda da Cloud Engineer'lar çalışıyor. Neyse, biraz fazla dağıttım ama şöyle toplayayım. Cloud Engineer, evet. Benim anlatmak istediğim şekliyle şöyle. Cloud Engineer gündelik işler üzerinde uğraşan, Cloud'da çalışan mühendise söylediğimiz isim ve oradaki çok temel işleri yapan insanlara verdiğimiz isim veya title, öyle söyleyeyim. Şimdi buyur abi, pardon.
Okey, yok şey diyecektim sadece, bu tarz gündelik işler esasında antipatern olarak görülme yolunda olan işler. Ya az ve küçük bir grubun tamamen otomatize ettiği ve çok büyük oranda tepeden bakarak idare ettiği işlere dönüşmek durumunda. Yani nasıl desem, sustainable bir pozisyon değil.
Değil ama gerçek kalacak değil. Gerçeklik de farklı ama yani piyasadaki gerçeklik farklı. Şimdi tamam, bence de doğru değil. Hani daha ben senin demek istediğini anlıyorum ama realitede de bu. Realitede bu derken, ben az önce söylediğim gibi birçok böyle insanla ben gündelik olarak çalışıyorum. Böyle bir gerçek var yani. Böyle çalışan insanlar var. Realite bu olmaz.
Var ama geleceği olan bir şey değil. Gittikçe azalacak bir durum.
Tabii ki yani. Bunu daha önceden de biz bu podcast'te bahsettik abi. Artık sadece sistem tarafına yoğunlaşmış, kod bilmeyen veya sadece kod bilip o öbür tarafı bilmeyen insan kalmayacak gibi bir durumdan daha önce bahsettik. Hani sistem, hadi development kısmını geçiyorum. Ben hani sistem olarak söyleyeyim, artık temel seviyede scripting'in de biraz üzerinde kod yazamayan bir normal cloud engineer diye bir şey olmayacağını ben de biliyorum. Hani bu buna doğru evriliyor. Bunun da olmaması gerekiyor. Bundan zaten bahsediyoruz sürekli ama yani realitede de böyle pozisyonlar var ve bu insanlar bunun üzerinde de gündelik olarak çalışıyorlar. Bu da bir işin gerçeği. Şimdi bak, Cloud Engineer'i hani biraz fazla üzerinde geyik yaparak geçtik. Ben şimdi diğer role geleyim. Bunun biraz daha karmaşığı diyelim. Hani birazdan açıklayacağız. Solution Architect, çözüm mimarı. Senin de benim de şu anda yaptığımız iş. Nedir Solution Architect? Ne iş yapar bu Solution Architect'ler? Cloud Solution Architect'ler.
Solution Architect'in en önemli görevi, esasında en baştaki en büyük görevi, büyük resmi gören kişi olmak. Büyük resmi gören, takip eden ve belirli bir çözümün harmonik bir şekilde belirli bir noktaya gitmesi için buna uygun kararları, buna uygun mekanizmaları çağırabilecek, buna uygun tasarımları yapabilecek bilgiye, donanıma sahip olan ve bunu yürütebilecek yetkinliklere sahip kişi olmak esasında gerekiyor. Bu sadece bu konuda ilerleyebilmek için kişinin programlama bilgisinin olmasının yanı sıra çözümü götürecek. Aynı zamanda deployment teknolojileri, cloud native yaklaşımlar, network, güvenlik, authentication sistemleri, veri tabanları gibi birçok farklı alanda uygulamanın çözümün elini değireceği, uygulamanın ilişkide bulunacağı her noktadan anlayan ve bunları bir araya getirebilen, bunların bir araya getirilmesi kısmında çıkabilecek sorunlardan haberdar olan, hangi paternlerde bunları bir araya getirmemizin daha doğru, hangi paternlerin hangi şekilde kullanmamızın yanlış olduğunu bilen, çözümü total olarak bir noktadan alıp diğer noktaya future proof diyebileceğimiz bir şekilde götürebilecek kişi olması gerekiyor. Bu salt teknik bir rol değil, aynı zamanda sosyal beceriler sahibi olmayı gerektiren de bir rol. Çünkü solution architect dediğimiz kişinin aynı zamanda farklı farklı ekiplerden çok farklı insanlarla bir araya gelip o, çünkü her şey hatta bazı durumlarda hiçbir şey onun direkt kontrolü altında da olmayabilir. Fakat uygun olan, optimum olan kurum için uygun olan çözümü bir araya getirmekte diğer insanları da ikna edebilen kişi olması gerekiyor.
Kesinlikle doğru. Yani sadece salt bir teknik rol değil. İnsan yani o
kesinlikle.
O sorunun, yani sonuçta ortada bir sorun var. Sorun olarak tanımlayabiliriz. Buna çözüm üretmesi gereken bir insan. Bu sorunun sadece teknik tarafı yok. Bu sorunun birçok diğer tarafı da var. O diğer taraflarıyla da ilgili çözümü isteyen, yani o soruna çözüm isteyen insanlarla görüşerek ona bir çözüm bulması gereken kişi.
Ve aynı zamanda birçok kanaldan da soru alacak kişi. Yani bulunduğu ortamda veri tabanlarının kullanımına ilgin, atıyorum, bir soru olduğu zaman da ona gelecekler. Network için de ona gelecekler. Otomasyon için de ona gelecekler. Cost masraf yönetimi için de ona gelecekler. Güvenlik için de gelecekler. Bunların hepsini karşılayabiliyor olması gerekiyor.
Bu adam delirmez mi belirli bir zaman sonra?
Delirir yani.
Beni hatırlıyor musun? Bir ara isyan etmiştim ya artık. Öğrenmek istemiyorum. Evet. Öğrenmek istemiyorum diye. Yani artık beynim almıyor diye. İşte sen az önce nedenini çok iyi açıkladın. O da geliyor, bu da geliyor, şu da geliyor derken belirli bir zaman sonra tıptırıyorlar. Şimdi senin dediğinin üzerine ben bir örnek vererek bunu biraz açıklamak istiyorum eğer uygun görürsen. Şimdi solution architect, çözüm mimarı, cloud solution architect diyelim de hani tam şu anda anlatmak istediğim şeyi açıklayalım. Nedir bu cloud solution architecting veya cloud solution architect, cloud bulut çözüm mimarı ne yapar? Çok basit bir örnek vereyim. Şimdi bir tane uygulama yazmak istediğinizi varsayalım. Bir tane hani bir firmasınız, bir tane uygulama yazmak istiyorsunuz ve bu uygulamayı da cloud üzerinde oluşturmak istiyorsunuz. Cloud üzerinde koşturacaksınız. Şimdi tam bu noktada siz uygulamanızı yazmaya başladığınız zaman, yani bu daha başlangıç aşamasında, sizin birçok şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Neyi öğrenmeniz gerekiyor? Ben bunu gidip cloud'da deploy edeceğim. Kaç tane kullanıcı buna bağlanacak? Atıyorum 5000 tane kullanıcı buna bağlanacak. Bu kullanıcılar dünyanın nerelerinde bulunacaklar? Hepsi mesela Türkiye'de veya yarısı Türkiye'de olacak, yarısı Almanya'da olacak. Bunun üzerinde ne kadar veri tutacaksınız? Şu kadar veri tutacağız. Peki bunu ne tarz bir veri tabanı üzerinde barındırmak istiyorsunuz? Şu tarz bir veri tabanı üzerinde barındırmak istiyoruz. Bak şimdi ben yavaş yavaş ne yapıyorum? Sorular sormaya başlıyorum. Gördün mü? Şimdi bu soruları ben neden soruyorum? Çünkü Cloud Solution Architect'in görevi o uygulamayı veya artık neyse o, onun cloud üzerinde en verimli şekilde ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde oluşturularak çalıştırabilmesini sağlayacak o büyük resmi çizen adam olması gerekiyor. Bizim yaptığımız işte 3 aşağı 5 yukarı o. Sizin o uygulamanızı veya sizin o çözümünüzü eğer siz cloud üzerinde barındırmak istiyorsanız bunu nasıl yapabileceğinizi biz size söylüyoruz. Bak şunu kullanman senin için çok daha mantıklı olur. Şunu kullanmaman senin için daha mantıklı olur. İşte senin mesela veri tabanına mı ihtiyacın var? Senin uygulaman veri tabanının üzerine mi bir veri yazıyor? Hangi tipte veri tabanı kullanacaksın? Hadi seçtik bu veri tabanını. O veri tabanını kullanacağın büyüklük ne olacak? Peki bunun ne kadarlık sana bir SLA sağlaması gerekiyor? Yani senin bu veri tabanında ne kadar kesintiye tahammülün var? Buna göre ben bu soruları sorarak, oradan senin ihtiyaçlarını anlayarak senin optimum şekilde o uygulamayı cloud üzerinde deploy edebileceğim büyük resmi çiziyorum. Şimdi cloud solution architect'le veya genel olarak solution architect'le ilgilenen büyük yanılgılardan bir tanesi şu oluyor. Oraya deploy ediyor muyum ben? Bununla uğraşıyor muyum? Aslında hayır. Yani solution architect'in, çözüm mimarının genel olarak işi onun orada uygulanması değil veya onun oraya deploy edilmesi değil. Onun oraya nasıl deploy edilebileceği veya ne tarzda bir ortama deploy edilebileceğini çizen adam çözüm mimarı. Sadece çizmekle de bitmiyor. İşte bu ondan sonra da senin az önce söylediğin şeyler geliyor. Bunu sadece orada nasıl olabileceğini söyleyebilmek için o ihtiyaçları öğrenebilmen gerekiyor. O ihtiyaçları da sadece teknik insanlardan öğrenemiyorsun mesela. Gidip muhasebeyle, hani finans kısmıyla bunun konuşman gerekiyor. Veya işte C-level insanlarla konuşman gerekiyor ki onun nasıl bir vizyonu var veya nasıl bir vizyon üzerinden bunu kurgulamak istiyorlar. Hani sadece teknikle konuşursan bunların ihtiyaçları farklı. Vizyona sahip adamlarla konuşursan onların ihtiyaçları farklı. Çünkü teknik mesela sadece 1000, çok basit bir örnek vereyim. Teknik sadece 1000 kullanıcı öngörüyordur ama vizyon sahibi adam diyordu ki benim bunun hani önümüzdeki 2 senede büyüme hedefi 100.000 kullanıcı. Senin baştan o 100.000 kullanıcıya göre o şeyin temelini kurabiliyor olman gerekiyor. Onu o vizyonu alabilmen için de senin o adamla görüşebiliyor olman gerekiyor. O adamla görüşebilmek için de o adamın dilinden anlayabiliyor olman gerekiyor. Oradan geçiyorsun finansa, finansla görüşmen gerekiyor ki onun o ihtiyaçlarını algılayabilirsin. Daha sonra bunun muhasebesiyle görüşüyorsun çünkü oradan bir fatura çıkacak. O faturanın ne şekilde detaylandırılabilmesi gerektiğiyle ilgili gereksinimleri öğreniyorsun. O gereksinimleri daha sonra mühendislerle konuşarak uygulatmaya çalışıyorsun. Hani çok spesifik bir örnek vereyim. Muhasebeyle konuşuyorsun, adama nasıl bir döküm istediğini soruyorsun. Daha sonra o döküme göre bir tag yapısı oluşturup bunu gidip mühendislikle konuşuyorsun ki öyle bir tag yapısıyla o ortamı kurabilsinler. Gibi şeylerle uğraşıyorlar. Karma karışık bir iş. Şöyle karma karışık. Çünkü az önce senin söylediğin gibi çok fazla yere dokunuyorsun ve çok fazla şeyi bilmen gerekiyor. Hepsini derinlemesine bilmen gerekiyor mu? Hayır. Ama hepsinden en azından belirli bir seviyenin üstünde haberdar olman gerekiyor. Bunu sağlayabilmek de belirli bir zaman sonra gerçekten insanı yıpratabiliyor.
Kesinlikle. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Büyük resim dedik. Büyük resim dedik. Burada şunu belirtmek lazım. Hiçbir cloud çözümü büyük resime baktığın zaman esasında birbirinin karbon kopyası değil. Her zaman bir farklılık var. Yani burada bir kesin bir reçete yok. Bu çözüm bu şekilde yapıldı. Öbüründe de aynı şekilde yaklaşabiliriz. Böyle bir şey yok. Her proje, her ürün, her çözüm birbirinden farklı esasında. Ve bunu idare edebiliyor olmak gerekiyor. Bu işin doğasında olan bu gerçekliği. Ve bahsettiğin gibi insanların farklı öncelikleri var. Kimi çözüm bir durumda redundancy, fault tolerance önde olurken bu bizim karar şekillerimizi değiştiriyor. Başka bir durumda cost önde oluyor. Bu bizim başka kararlar vermemize sebep oluyor. Yani tek bir doğru yok. Duruma göre değişen doğrular, duruma göre değişen öncelikler var. Bir kişiye önerdiğimiz bir çözümü, bir proje için önerilen bir çözüm başka bir proje için tamamen yanlış olabilir.
Kesinlikle.
Ve bu son derece doğaldır.
Yani işte o yüzden zaten teknik değil dediğimiz kısım bu. Teknik sadece işi evet. Teknik olsa zaten sırf teknik olsa çok daha basit şekilde halledebilirsin. Çünkü referans mimariler var. Her cloud provider'ın veya her bu tarz şeyin referans mimarileri var. O referans mimariler üzerinden gidersin. Ki zaten biz de referans mimariler üzerinden başlıyoruz. Hani sırf her şeyi de baştan aşağı kendimiz oluşturmuyoruz. Referans mimariler üzerinden başlıyoruz ama daha sonra benim söylediğim o az önceki soru cevap kısmı geliyor. Bizim o gereksinimleri öğrenmemiz gerekiyor. O gereksinimleri işin nasıl yapılabileceğini çevirmemiz gerekiyor. Zaten çözüm mimarının yaptığı işte bu. O gereksinimleri öğrenerek o gereksinimlere en uygun dizaynı yapabilmek. Şimdi senin dediğine bir şey daha ekleyeceğim. Hani bu ne kadar değişik olabileceğini, insanların isteklerinin veya ne kadar geniş olabileceğini şuradan görebilirler. Gitsinler, bu bütün cloud providerların hemen hemen hepsinin roadmapleri açık. Ve onların üzerinde birçok feature request var. Yani ben şu özelliği istiyorum diye bir tane adam oraya şey açmış. Ondan sonra onlar oylanıyor. Daha fazla oy alırsa veya daha fazla insan bunun üzerinde ben de istiyorum derse ona göre işte o roadmap ayarlanmaya çalışıyor. Gitsinler o üç büyük cloud provider'ın, AWS'ın, Azure'ın, Google'ın bir bu listelerine baksınlar, feature request'lerine. ne aklınıza gelemeyecek şeyler isteniyor ve ne kadar fazla insan tarafından bunlar isteniyor. Yani sizin hiç aklınıza bile gelmeyecek requirement'ları var insanların. Hani çok mesela bu çok bilinen bir şeydir ama hani tamamen kapalı ortamda hiçbir internete erişimi olmayan yerden adam cloud çalıştırmak istiyor. Yani cloud'un şeyine aykırı. Hani cloud dediğin internet erişimine ihtiyaç duyan bir şey. Yani cloud adı üstünde adam kendi hani ortamında hiçbir dışarıya internet bağlantısı olmadan aynı şeyi burada çalıştırmak istiyor. İşte Azure Arc dediğimiz mevzu hemen hemen bunu sağlıyor. Yani gidiyorsun o şeyi orada replike etmeye çalışıyorsun. Çünkü adamın tamamen kapalı bir ortamı var. Ama cloud'un sunduğu API'ları da ihtiyaç duyuyor ya, mecburen sen onun aynısını orada replike etmeye falan çalışıyorsun. Yani ne değişik ihtiyaçlar, ne değişik requirement'lar var. İşte bunların hepsini öğrenerek bunlara uygun çözümler üretmen gerekiyor. O yüzden de az önce senin dediğin şey çok doğru. Bir tek bir şey çözüm yok. Tek bir hani tek bir tane referans uygulamayı alayım da bunu bütün müşterilere sunayım diye bir şey yok. O yüzden de birçok soru sormamız gerekiyor. Birçok da o soruya aldığımız cevaba göre de bazı kararlar almamız, bazen de bu kararlarla ilgili de müşteriyi de ikna etmemiz gerekiyor. Şimdi böyle de bir pis tarafı var, bunu sen de bilirsin. Hani doğru olduğun şey adamın yararına olacak şeyi bir de ona ikna etmen gerekiyor. Çünkü onun da kendi bildikleri var ve senin doğrunun onun doğrusu olmayabiliyor. Bir de onun kavgasını mesela veriyorsun orada. Öyle durumlar da var.
Şüphesiz. Bir de başlarken hep şeyden bahsediyoruz. İşte yeni bir uygulama falan filan diyoruz ama bir de bu işin migration kısmı var. Esasında
basit olsun diye öyle söyledim. Basit olsun evet, diye söyledim. Yoksa da, hani %60 belki şeyle uğraşıyorsun. Mevcut uygulamayı şeye geçirmekle uğraşıyorsun. Evet. Sıfır işin en kolay tarafı, hatta öyle söyleyeyim. Çünkü baştan itibaren de yani her türlü şeyle uğraşabiliyorsun. Bir de hani tozlu raflarda kalmış, yıllardır dokunulmamış şeyi modernize etmeye çalışıp cloud'a geçirmeye çalışıyorsun. Ki az önce söyledim ki %60, %70 onlarla uğraşıyoruz.
Evet.
Onun dizaynını yapıyoruz. Şimdi Cloud Solution Architect'i de biraz böyle bir kabasını aldık diyelim. Şimdi bir tane daha rol var. Onun üzerine de özellikle son dönemlerde bayağı popüler olduğu için değinmek istiyorum. Sen de zaten bundan bahsettin. Data Engineer diye de bir rol var Cloud'un üzerinde. Şimdi çok fazla da popüler olmaya başladı. Hatta ben LinkedIn'de son bir iki haftadır sürekli şey görüyorum. Ne bir iki haftadır, birkaç aydır sürekli şey görüyorum işte. Data Engineer Bootcamp, Data Engineer Bootcamp. Her yerde bunun şeyi yapılıyor, bootcampleri yapılıyor. Nedir bu Data Engineer ve özellikle Cloud'la bağlantısı ne? Bunu biraz açabilir misin?
Data Engineer esasında DevOps Engineer'a çok çok yakın. Şöyle diyebilirim, DevOps Engineer'ın özellikle cloud provider'ın data konusundaki çözümleri üstünde uzmanlaşmış olanına data engineer diyebiliriz. Data engineer ne yapar? Birinci olarak infrastructure as code mantalitesinde çalışır. Dolayısıyla ha Terraform olsun, ha ARM template'leri olsun, CloudFormation template'leri olsun, bütün altyapıyı bu şekilde kurabilen bir insandır. Bunun yanı sıra Amazon olsun, Azure olsun, Google olsun, bunların sunduğu data engineering odaklı servislerini iyi derecede, çok iyi derecede bilir. Bunların nasıl provision edilmesi, nasıl scale etmesi gerektiği, nasıl kullanılması gerektiği, bunların güvenliği, bunların performansı konusunda son derece yetkin olan, uzmanlaşmış, bunların üzerine uzmanlaşmış versiyondur. Şimdi data engineer ile data scientist arasında hani çok ince bir çizgi varmış gibi görünüyor ama aslında değil. Çok ciddi bir
fark var
esasında. Data engineer ile data scientist tamamen farklı disiplinler diyebiliriz. Birbirlerinin görevini yapmaya çalışabilirler ama esasında farklı disiplinlerdir.
Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Data engineer adından da anlaşılacağı gibi data'nın mühendisi, o data'nın nasıl store edileceği, o data'nın nasıl bir yerden bir yere gideceği ve nasıl onun verimli gideceğiyle ilgilenen insan ve bununla ilgili işte onlarca farklı tool, onlarca farklı framework, onlarca farklı altyapı var. Bunların üzerinde hangisinde çalışıyorsa onun detaylarını da iyi bilen ve bunun o altyapısını, o pipeline dediğimiz kısmını yöneten insan. Data scientist ise bundan bir şey çıkartmaya çalışan, nasıl söyleyeyim, bir ortaya bir sonuç çıkartmaya çalışan, o datanın üzerinde çalışan, o datanın üzerinde sorgulama yapan ve o datada mantıklı şeyler çıkartmaya çalışan insan. Bir tanesi işin biraz daha hani böyle plumbing dediğimiz o şey kısmıyla uğraşıyor. Bu altyapı kısmıyla uğraşıyor. Diğerinin altyapı kısmıyla çok fazla işi yok scientist'in. O daha fazla o datayı kullanarak yani o datadan verimli şeyler çıkartmaya çalışan insan. Doğru muyum?
Doğru. Mesela data engineer neyle uğraşır? Ne bileyim mesela Amazon tarafında işte Glue'dur, Athena'dır, S3'dir, Data Lake formasyonları bunların nasıl kurulabileceğidir, EMR'dır bunların üstünde gider. Veya Azure tarafında Data Factory olsun, Data Bricks olsun bunların üstünde uzmanlığı vardır. Database tarafında uzmanlığı olur mu? Olur ama burada data engineer ile kastedilen daha çok big data yeah. esasında.
Şey değil yani.
Data engineer yani şey demeyelim DBA tarzı data engineering değil. Big data
abi,
tarzı.
Abi DBA kalmadı data zaten onu da söyleyeyim. DBA diye bir title da kalmadı. Her DBA'lerin hepsi şey oldu. Big data scientist ya da data engineer, data engineer oldu. DBA diye bir şey kalmadı unut. Yakında SQL'den falan da kurtulacağız. Yok öyle bir şey yani. O çok outdated kaldı. Olan bile hani iki satır SQL kodu yazmayı bilen bile artık şey diyor. Hani Big Data Data Scientist. Git bak bir LinkedIn'e gör neler var. Neyse bunu da böyle topladık. Daha biraz daha vaktimiz var. Şeyi atlamayalım. DevOps Engineer.
DevOps
bundan bahsettik aslında ama bir daha bir özet geçelim. Nedir DevOps Engineer, ne yapar? Yani daha önce bundan bahsettik DevOps konusunda da, yani CI/CD konusunda da ama gene bir kısa
evet.
Verelim.
Yani podcast'in başından beri hep DevOps Engineer'in üstünde, kenarında, sağında, solunda gezip duruyoruz. Evet, DevOps Engineer bütün bu disiplinleri bir araya getiren, sistemi ayağa kaldıran, yazdığı kodlarla kişidir esasında. Bunu ayakta tutan, bunun provizyonunu yapan ve bu provizyon sadece elementlerin provizyonu değil, monitoring sistemler, alarmlar, bunların hangi durumda ne yapılacağı, performans takviye, bunların hepsinden emeği olan, bunların hepsinden birinci derecede, bunların hayata geçirmesinden birinci derecede sorumlu olan, bütün altyapıyı kod olarak yazmak görevinde olan kişi esasında cloud native çözümlerin hayatının hemen her aşamasında bulunan kişi esasında DevOps Engineer.
Evet. Buna ama ek olarak da şöyle de bir şey ekleyebiliriz. Hani DevOps diyoruz. DevOps bir kültürdür diyoruz. Ondan sonra da DevOps Engineer diye bir şeyden bahsediyoruz. Var mı yok mu bunu daha önceden tartıştık. İkimiz de var olduğu konusunda hemfikire vardık ama yoktur, kültürdür, mültürdür. Bunların üzerinden de geçtik ama şöyle bir şey de ekleyelim. DevOps Engineer dediğimiz belki de gerçekten o öyle bir pipeline'ın oluşturulması gereken yerlerde mantıklı bir rol. Tamam, hani bir ortamda bir kod yazmıyorsanız DevOps Engineer diye bir şey olamaz. Her biraz sinirime gittiği için bunu şu anda bahsediyorum. Bunu da söyleyeyim aslında. Çok fazla da bir bilgi vermeyeceğim ama hani DevOps Engineer birçok title'da da görüyoruz. Birçok insanda artık ben DevOps Engineer'im, DevOps Engineer'im diyorum da hani ortamda bir hani DevOps'luk bir durumun yok. Sen DevOps Engineer'ini nasıl yapıyorsun? Hani ortamda neyi otomatize ediyorsun? Zaten otomatize ettiğim bir şey yok. Bunda böyle bir nefret kusmuş olayım. Ama senin dediğin her şeye katılıyorum ve üzerine de çok fazla durmak istemiyorum. Çünkü DevOps kısmından daha önceden bahsettik. Son bir iki dakikamız kaldı. Ben bir şey daha sormak istiyorum sana. Cloud Billing Engineer diye bir şey var mıdır? Ne dersin? Veya Cloud Finansçısı, Cloud iktisatçısı diye bir şey. Hiç duydun mu?
Ben bunu duymadım. Fakat Billing ve masraf yönetimi bütün Cloud projelerinin birinci gününden itibaren dahil olan ve Solution Architect dediğimiz insanın hayatının en önemli parçasından birisi esasında, çözüme ulaştırması gereken noktalardan ve teslim etmesi gereken noktalardan birisi. Ben böyle bir pozisyonu duymadım, görmedim. Dolayısıyla senin ne söyleyeceğini ilgiyle merak ediyorum
şöyle,
şu anda.
Şöyle söyleyeceğim. Bir, ben bu pozisyonu gördüm bir iki yerde ama çok büyük yerler olduğunu söyleyeyim. İki, benim eski çalıştığım yerlerden bir tanesinde, hani eski çalıştığım yerde demeyeyim, direkt ismini vereyim. Here Maps, Here Technology. Benim orada biliyorsun Cloud Governance ekibindeydim. Bir tane arkadaş sırf bu işin şey kısmına bakıyordu. Billing, finance kısmına bakıyordu. Hı-hı. Ve onun o yönetimini şey yapıyordu. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim, yani bir 500 tane falan AWS account'umuz vardı. Yani öyle bir yerden bahsediyorum. Böyle spesifik gördüğüm direkt hani Cloud Billing Engineer, direkt o title'da değil ama sırf o işi yapan insanlar gördüm. Bu konuyu açmamın nedeni de şöyle söyleyeyim. Bu alana biraz insanların bakmasını istiyorum. Sanki bu alandan bir şeyler çıkabilir. Çünkü gittikçe karmaşıklaşıyor biliyorsun hani bu cloud. Herkes artık yüklerini o cloud'a falan atıyor ama işin billing kısmı tamamen bir karmaşa. Özellikle büyük yerlerde belirli bir zaman sonra kontrolü otomatikman kaybedebiliyorsun. bu alanda sanki biraz kendini geliştirebilen insanlar, bununla ilgili bilgi sahibi olan insanlar sanki önleri açık gibime geliyor. Bu yüzden bu konuyu şey yaptım. Çünkü böyle bir ihtiyaç şu anda da var. İleride daha da gelişecek. Ve bu alandan anlayan mühendisler, hani cloud engineer olsun, solution architect olsun, zaten bilmemiz gerekiyor ama bu alanlarda daha da uzmanlaşmış insanlar bu alanlardan bir şeyler çıkartabilir gibime geliyor. O yüzden de bunu sona sıkıştırmak istedim.
Anladım. Daha doğrusu bu kalıcı bir rol oluyor. Çünkü solution architect her ne kadar cost yapısının tasarımını yapsa da ömrü hayatı boyunca arkasında duran insan değildir. Başka projelere devam eder ama birisinin bu cost'u yönetmeye devam etmesi gerekiyor. Öte yandan mesela o 500 AWS account'u dedim mesela. AWS organizations yeni geldi sayılır.
Evet.
Muhtemelen birçok evet, yani daha da geçmemiş çok fazla kurum vardır muhtemelen. Hani bu konuda birçok ilerleme yapılıyor insanların masraflarını daha rahat yönetebilmeleri için. Ama evet, bu bütün ürünlerin nasıl fiyatlandırıldığını, nasıl ölçeklendiğini, bunların etkisinin ne olduğunu, nasıl raporlama yapılırsa kurum açısından daha faydalı olacağını bilen, birinci sorumluluğu bu olan birisinin olması mantıksız gelmiyor bana.
Evet, çok da mantıklı esasında. Çünkü şöyle söyleyeyim, böyle bir insan dedike ettiğin zaman o cloud'un üzerine o kadar fazla boşa para harcadığını görüyorsun ki sırf o adamın maaşını oradan onun yaptığı iyileştirmelerle ödeyebiliyorsun. Büyük yerlerden bahsediyorum tekrar, hani şey söylemeyeyim, hani tutup 3 tane AWS account'un varsa orada bile hani bu işlerden anlayan birine bir göz attırıp oradan neler yapabileceğini bilmek önemli ama daha büyük yerlerde buna dedike roller ben gördüm, daha da çoğalacak gibime geliyor. Şöyle bir örnek vereyim, yani birçok bilinmeyen var. Biz bile hani bu cloud solution architect olarak günlük hayatta bunu çalışıyoruz ama yani şey, interregion transferin ayrı bir fiyatı var, dışarıdan gelen transferin ayrı bir fiyatı var, bilmem neyin şeyi ucuz da bilmem neyin pahalı. Mesela hep ben bu örneği daha önce 50 defa verdim. AWS üzerinde şey kullanıyorsanız, hani bu serverless altyapısını kullanıyorsanız bedava normalde. Yani çok şeylere baktığın zaman orada kod çalıştırmak bedava. Ama senin o kodu gerçek hayatta çalıştırabilmen için onun önüne API gateway koyman gerekiyor değil mi? API gateway'in ücreti şey, yani normal gidip o şey, aynı kodu şeyin üzerinde çalıştırırsan, EC2 üzerinde çalıştırırsan 50 kat daha ucuza geliyor. Şimdi normalde baktığında tabii serverless çok ucuz geliyor ama serverless'ı API gateway'siz çalıştıramıyorsun. API gateway ile serverless'ı üst üste bir bindiriyorsun abi, fiyat coşuyor. Yani mesela böyle trikleri, böyle şeyleri biliyor, bunlarla ilgili şeyleri anlıyor olması gerekiyor. Benim az önce söylediğim o finansçı, cloud billing admin diyelim ne diyelim artık onun ismini de bilmiyorum ama böyle adamlar çok yararlı olabilirler ve ben bunun geleceği olduğunu düşünüyorum. Hani binlerce, on binlerce böyle insana ihtiyacımız olmayacak ama bu alanda bir iki tane böyle kendini sivriltebilen insan veya işte 100 tane, 200 tane böyle sivriltebilen bir insanın gelecekte kolay şekilde o büyük yerlerde iş bulabileceğini düşünüyorum diyerek bugünü de kapatalım. Ne dersin? 50. dakikaya gelmek üzereyiz.
Evet. Eklemek istediğin var mı? Hakikaten gelmişiz. Yine çok hızlı geçti. Yok, açıkçası çok güzel toparladın gerçekten bu kişiyi. Evet, kesinlikle bu tarz bir pozisyon faydalı olacaktır büyük kurumlara. Masrafı kontrol altında tutabilmek açısından.
Diyerek o zaman bugünkü 7. yayında kapatalım. Ben artık şeyi, biz böyle devam edeceğiz herhalde. Hiçbir şeyi yetiştiremiyoruz abi. 50'şer dakika bize hiçbir konuda yetmiyor. Buna bir artık bir çözüm bulmamız gerekiyor ama mecburuz artık, bu aralarda tutacağız. Çok teşekkürler Berk. Yine güzel bir sohbet oldu benim açımdan da. Son eklemek istediğim bir şey yoksa hoşça kal diyerek kapatalım.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.